Ayrım 14.
Dedem konu değiştirdi. Demek Arif'ten şüphe ediyorsun dedi. Günahı boynuna dedim. Bilemiyorum. Garip bir adam. Korkuyorum ondan. Bana şiiri verdi fakat Stefan'ın yanından ayrılmıyor. Sonra dün gece bize mani olmak ister gibiydi. Beni sorup soruşturmasını da anlamadım. Yani çıkamıyorum işin içinden. Çok soğuk bir adam. Heyecan ne gezer. Tek duygusu yok gibi. Sen de şiiri aldın ve sen de Stefan'ın yanından ayrılmıyorsun. Politika yapıyorsun o. Niçin yapmasın? Ben politika yapmıyorum, hayır. İsmine ne dersen de iki taraflı oynuyorsun. Yalan mı uşağım? Gavazov'un senden şüphelenmesi boşuna mı? Haklı değil mi herif? Fakat dede, politika, oyunculuk bunlar dürüst şeyler değil. Ben dürüst olmak isterim. Gayen hedefin dürüst ve senin ne olduğunda bir imtihanla belli olur. Anlarsın ne olduğunu. Ben senin çok dürüst olduğuna inanıyorum. Arif'e gelince birkaç sene evvel hatırlıyorum saçma sapan konuşmana mani oldu diye kızmıştın. Sonradan seni kollamak istediğini düşündük. Dün geceki hareketinde de vardır bir hikmet, böyle anla. O hadiseyi ben çoktan unutmuştum. Dedemin hatırlamasına şaştım. Çorbalarımızı içerken konuşmadık. Dedem neler düşündü bilmem. Huzurlu ve rahat görünüyordu. Benim kederim dağıldı. Karışmamıştım. Bir payım yoktu ama istenilen hareket başarılmıştı işte. Planımızda bayrak yoktu. Onu bulmayı hayal edemezdik. Fakat bulunmuş işte. O kişi isteyince, isteyebileceğini öğrenince başarır. Bu hareketler devamlı tekrarlanırsa dede, bütün köylerde yani muhtariyet alabilir miyiz? Çok mümkün İlay. Ancak iyi teşkilatlanmak lazım. İyi lider lazım. Reisin cesur, bilgili, idareci olması yetmez. İleri görüşlü olması, olacak olanı çok önceden hesap edebilmesi lazım. Bilmiyorum, köydeki şu hareketi kim planladı? Bana sorsalardı, vakit biraz erken derdim. Ha bak, bizim köyden sonra sürer giderse bu hareketler, devamlılık sağlanacaksa o zaman vaktiymiş derim. Bunun gibi, ayrıca lüzumlu olan bir şey daha var. Ne dede? Türkiye'nin bizlere arka çıkması. Nasıl dede? Türkiye için çok zor değil mi? Nasıl yapabilir? Ehe, çeşitli yolları var bunun, biliyorsun. Rusya, Osmanlı'nın içindeki çeşitli halkların şuurlanıp isyan etmelerine nasıl yardımcı olduysa, kendisini ortaya koymadan dikkatli ve gizlice yapabilir. Dedem, sen de biliyorsun ki Türkiye'de içten içe kaynamakta. Komünizm, Rus taraftarları orada da var. Onlar da Rusya tarafından bir kurtuluşa özenmekteler. Dedem cevap vermedi. O, Türkiye aleyhine tek söz söylemektense susmayı tercih eder. Bulaşıkları yıkamaya bırakmadı. Kalk dışarı çıkalım dedi. Evde kapanıp oturmamız dikkat çeker. Bugün ne yapacak idiysek onu yapalım. Okula gitmeyecek misin? O gün pazardı. Ders yoktu fakat Stefan piyesi çalışmamızı istemişti. Okula yöneldim. Yollar hala kalabalık. Ancak bir iki saat önce bayrağın üstünde tepinen kızgın sürüde bir değişiklik sezdim. Nasıl bir değişiklik? Anlaması güç. Sezgi belki biraz da umutla adamların korktuğunu fark ettim. Bir de o sürü kocaman elini kaldırmış, kocaman kafasını kaşıyor gibi geldi bana. Demek düşünüyorlar. Düşün efendi, düşün ki toprağın derinlerinde hareket başladı. Arkası deprem. Ha canım, ha gayret canım, toprak sende, köklerimiz var. Kımıldayan onlardır, ha canım, ha gülüm, gayret. Sınıfta kalemin ucunu kemiren endişeli bir Mehmet Ali ile karşılaşıncaya kadar kimler tevkif edilebilir suali gelmemişti aklıma. Selamıma cevap vermedi. Yürüyüp karşısına geldim. Ses yok. Oturup gülümsedim. Ne var dedim. Gözlerini yüzümden ayırmadan hatta kirpiklerini bile kırpmadan kalemi birkaç kez ağzına sokup çıkardı ve fırlatıp attı. Kalem sıra üzerinde zıplayıp yere düştü. Şu küçük tıkırtıyı bekliyormuşçasına canlandı Mehmet Ali. Soru sormadan öte bir tonla konuştu. İlgin yok değil mi? Yok. Neden bahsediyorsun? Sıranın üstünden uzanıp omuzlarımı kavradı, sarstı. Başım öne arkaya düştü. Bak numara yapma bana. Bir şeyden habersiz görünme. Bana numara yapamazsın. Yapamazsın. Bana doğru yaklaşan yüzündeki endişe yalnız benim içindi. O benim için korkuyor, sayıklar gibi konuşuyordu. Bayrağı diksin buraya şairin. Dediğim zaman olur demiştin. Bu sabah onu görünce ilgin yok, yok ilgin. Dayanamam İlay. Söyle lütfen anlat. O şair Türkiye'de. Benim de ilgim yok. Aramızdaki sıranın bir engel olduğunu ikimiz aynı anda fark ettik. Ellerini omuzlarımdan çekmeden sıranın arkasından dolaştı, beni göğsüne çekti, sıkı sıkı sarıldı. Kollarının arasında pek ufak tefek kalmıştım, titriyordum. Öyle korktum ki İlay, öyle korktum ki canım. Sandım ki sen, ne bileyim sen yaptın. Seni götürecekler, asacaklar. Ben ne yapardım o zaman İlay, ne yapardım? Sana benimle var ol dedim. Halbuki ben seninle var oluyorum. Anlıyor musun canım, seni çok seviyorum. Sevmek değil, başka bir şey. Sensiz düşünemem kendimi. İliklerime kadar işleyen bir ilk sabah mutluluğu duyuyordum. Mehmet Ali'nin her kelimesi tarifsiz değerler taşıyordu benim için. O, canı cehenneme her türlü faydanın diyordu. Sensin bana faydalı olan, bir senin varlığın. Bizden gayrı bir şey yok, biz varız, biz yaşıyoruz, biz... Anlıyor musun akçiçeğim, bir tanem, akça bardağım, anlıyor musun? Sen üşüyor musun İlay, titriyorsun. Sen de titriyorsun. Evet doğru, ben de titriyorum. Hay tanrım, akçiçeğimsin benim. İşte söyledim, kaç senedir düşünüyordum bunu akçiçek. Sensin İlay, benimsin, bir tanemsin. Her kelimesi canıma değiyor, canım su köpüklerince uçup renk renk havalanıyordu. Sevdamız yedi renk demiştim. Yedi rengin bunca tonu olduğunu bilememişim. Hepsi sınıfın soğuk gri duvarlarına yansıdı. Lenin'in fotoğrafında bile salkım salkım mutluluk gülümsüyordu. Başımı göğsüne sokmuş yüreğini dinliyordum. Hiç durmasın bu ses. Bu ses, oh Allah'ım, bunca kolay, bunca kolay mıydı mutluluk? Kapının açıldığını duymadım. Ayak sesleri işitmedim. Anca dinleyip özdeşleştiğim yürek sesinde bir yabancılık. Ses ben olmaktan çıkmakta. Başımı dayadığım yumuşak sıcak göğüs sertleşmekte. Ona baktım. Yüzü gerilmiş, bembeyaz. Ne oluyor? Piyes bitti de oynamaya mı başladınız? Size sordum. Bu yabancı ses. Şurada durup bizi seyreden bir yabancı Stefan. Fakat ben o an bütün tehlikelerden o kadar ırağım ki. Tedbir ne? Düşünme yeteneğimi kaybetmişim. Mehmet Ali'nin iki yana düşen kollarından bile bir anlam çıkarmıyorum. Onun öyle elini tutup göğsümün üstüne bastırıyorum ve şakıyorum. Biz birbirimizi çok seviyoruz Stefan, çok. Mutluyum Stefan. Aşık aşkı hoş görür. Sevilenin mutluluğu paylaşılır sanıyorum. Var gücümle Stefan'a mutluluğumu anlatmak istiyorum. Şu sevince ortak ol sersem çocuk. Mesele sizi ilgilendirir yoldaş Eminof'a. Bir konuda ifade vermek için belediyeye geleceksiniz. Sizi bunun için aradım. Fakat neden, niçin, hem biz, siz değil, sen yoldaş Eminof'a, haydi. Oh, bizi ben yapamazlar. Çırpınıp Mehmet Ali'ye bakıyorum. Yüzünde tek kıpırtı yok. Benzi hala soluk. Ona yalan söylediğimi sandığını kabul ediyorum. Hayır diyorum, sana yalan söylemedim. Benim ilgim yok. Biliyorum İlay. Sesi fısıltı gibi çıkıyor. O zaman elini bırakıyorum. Düşüp bacağına çarpıyor. Sevdiğimde ne kuvvet ne can. Tek duygu kırpıntısı için ölebilirim. Mehmet Ali, Mehmet Ali. Gülüyorum. Bekle beni, döneceğim. Cevap vermiyor. Bu defa ben önde, Stefan arkada çıktık. Artık canlandırmam lazım gelen sevdiğim yok yanımda. Kırık dökük, sallana sallana yürüyorum. Düşünmekteyim. Mesele dün geceki olay değil ki. İlgim yok deyip duruyorsun. Evveli var. Arkadaşlar, hazırlıklarımız. Elbet ilgiliyim hareketle. Başka türlü olabilmezdi ki. İçimden Stefan'a hitap ediyorum. Oyun bitti Stefan. Hakkım var. Çünkü oyuncu affedilmez bir hata yaptı. Son. Oyuncu aşık olabilir mi? Hakkı var mı? Dedeme ne söyledim? Bırak iki yoldan da geçeyim. Demek hak gördüm kendimde. O halde iki yolda da mücadele edebilirim. Etmeliyim. Oyun bitsin ne çıkar? Bir başkası başlar. Başlamalı. Bunca kolay değildir mutluluğa ulaşmak. Çilesi vardır bu işin, bedeli. Çekeceğim, ödeyeceğim elbet. Sanki söylediklerimi işitmiş gibi Stefan içini çekti. Ona aldırmadan iç konuşmamı sürdürdüm. Şu cehennem sahnesinde oyuncunun bir defa bile kendi hayatını oynamasına izin yoktur. Bunu bildiğin halde unutmuşum Stefan. Umurumda değil. Yeni oyun hakiki oyun olacak. Maskeler aşağıya. Zaten bıkmıştım onlardan. Düşmanımsın, tamam. Açık olanda bir rahatlık var. Sen de hissedeceksin bunu. Belediyeye yaklaşmıştık. İç gevezeliğim bir anda kesildi. Rıza abiyi görmüştüm. İnce bedeni dimdik bahçeden çıkıp yanımızdan geçti. Yüzünden bir şey anlayamadım. her zamanki gibi sakin ve durgundu. Bizi ya görmedi yahut görmezden geldi. Onun böyle serbest dolaşması gönlüme bir ferahlık düşürdü. Stefan beni bodruma tutukluların bekledikleri yere götürmedi. Doğrudan ikinci kata çıktık. Ben milisin odasına yönelmişken o homurdanıp başıyla müfreze başkanının kapısını işaret etti. Doğru ya, bu işlerle gizli polis meşgul olur. Mamafi, Georgiev de vardı odada. Parti sekreteri Veselinov da, ne şeref. Fakat beni hakikaten şaşırtan kişi pencerenin önünde elinde bir dosya ile dikilip duran Vera oldu. Bir an gözlerimiz karşılaştı. Sonra o ağır ağır çevirip başını camdan dışarıyı seyretmeye başladı. Kapının önünde ayakta bekliyordum. Odanın içi bir hayli soğuktu. Güzelim sonbahar güneşinin bu odaya hiç iltifat etmediği muhakkak. Niçin etsin ki? Küf, toz ve rutubet karışımı, ekşi bir koku burnumu doldurup ciğerlerime aktı. Öksürdüm. Müfreze Başkanı Ivanov, krallık zamanından kalma olacak, pek eski fakat oymalarla süslü, görkemli bir masanın başında oturuyordu. Kendisi özel olarak bir yerlerden getirtmiş olacak. Yoksa bizim köye düşmez böyle mal. Ne yazık, oymaların üstü tozlu. Birden her şeyi unutup, şu masaya sahip olmayı hayal ettim. Her bir kıvrımını ayrı siler, temizler ve pırıl pırıl cilalayarak. Cila bulmak kolaymış gibi. Milis ve parti sekreteri, o bizim bildik, sosyalist marka çirkin masalara kurulmuşlardı. Kapıyı vurup girdiğimizde bir iki dakika bizi görmemiş gibi davranan adamlar şimdi gözlerini dikmiş bana bakıyorlardı. Stefan yanımdan ayrılmış, karşı tarafa geçmiş, ayakta duruyordu. Nihayet Ivanov'dan işaret alan Georgiev hitap etti bana. Yoldaş Eminov'a, sizi buraya bir sanık olarak değil, şahit olarak çağırmış bulunuyoruz. Korkmanıza bir sebep yok. Ancak bildiklerinizi ve gördüklerinizi bizlere doğru olarak nakletmezseniz tabii gereği yapılır. Evet efendim. Ona hemen cevap verirken hızla düşünmeye başladım. Demek arkadaşlar hakkında bu sorgulama. Anlatabileceğim zararsız bir olay var mı diye kafamı yoruyorum. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ya ele verilecek bir isim? Arif? Yok. Deliriyor muyum ne? O halde susacağım. Bilmiyorum. Görmedim. Hayır, işkence yaparlarsa ne kadar dayanabilirim? Ne bileyim ben, elbet göreceğiz. Sakin ol İlay, sakin, rahat. Bırak kendini. Olacak olur. Sen oyala onları. Şaşırt elinden geldiği kadar. Oysa Georgiev'in bütün sualleri babama dairdi. Şaşıran ben oldum. Nerelere gidermiş, kiminle konuşurmuş, geceleri ne yaparmış, mektup alır mıymış? Durumun ciddiyetine, adamların asık suratlarına rağmen Kemal Efendi ile hareketi birlikte düşünmek gülmemi getiriyordu. Zavallı koca adam, Türkçülük nerede, sen nerede? Erkeklik sandığın, karı azarlamak ve bir de erkek çocuk sahibi olmaktır. Var mı başkası? Pekala yoldaş Eminof'a, genel olarak senin fikrin nedir baban hakkında? İyi bir emekçidir, çalışkandır. İşinden ve o gün yiyeceği ekmekten gayri bir şey düşünmez. Bir erkek çocuk sahibi olamadığı için hayata küskün yaşar. İnsanlarla, hatta aile fertleriyle bile ilgi kurmaz. Kendi yarattığı yalnızlığın içinde yaşar. Bu kadar sanırım, basit bir insandır. Babam hakkında daha fazla ne konuşulur bilemem. Hiç kimseyle ilgi kurmaz. Peki ya Türkiye ile? Alakası yoktur. Ona sorsanız hangi millettensin deseniz ilk anda ne sorduğunuzu bile kavramaz. Bulgarmış, Türkmüş, böyle şeylerle kafasını hiç yormamıştır. Bana değil köyde kime sorsanız size böylece anlatır babamı. Peki faşist bir dede ve babanın oğlu olarak yoldaş Eminov'un bu hali sana garip görünmüyor mu? Görünmez olur mu? En çok ben şaşarım bu işe. Fakat sana ne cevap vereyim? Anlayamadım. Neden dedesinin ve babasının yolundan gitmemiş, onlardan hiç tesir almamış? Büyük dedemin ve dedemin Türkçülüğünün zararı olmuş, faydası olmamış, bunu bilir herhalde babam. Kaldı ki dedem bu işleri bırakalı yıllar olmuş, neden tesir etsin oğluna? O zamana kadar iskemlesinde dimdik oturup, yarı kapalı gözlerle bizi dinleyen Ivanov, eliyle Vera'ya işaret etti. Kız sıkı sıkı göğsünde tuttuğu dosyadan bir kağıt çıkarıp okumaya başladı. Köyümüzde Turancılık ideali güden ve bu ideali gerçekleştirmek için çalışanlardan biri de Kemal Eminov'tur. Kendisi işiyle gücüyle meşgul, iyi bir emekçi görünümünde ise de gerek çevresinde topladığı kişilerle yaptığı konuşmalar, gerek gece faaliyetleri dış görünümünü yalanlamaktadır. Dedesi ve babası eski faşistlerden olan Kemal Eminov, Razgrad'da Türklere muhtariyet isteyen ve bu yolda gizli çalışmalar yapan hıyanet kuruluşu ile temas halindedir. Kendisi köyümüze hıyanet ve bölücülük tohumları ekmiştir. Aşağıda isimleri yazılı taraftarları. Ivanov tekrar işaret edip Vera'yı susturdu. Böylece işbirlikçileri öğrenemedim. Ağzım bir karış açık kalmıştı. Pek acemice yazıldığı belli olan raporun her kelimesi yanlıştı. Bu adamların babamdan ne istediklerini, onun için harcamaya çalıştıklarını hakikaten anlamıyordum. Parti sekreteri Veselinov'un rapor hakkında fikrimi soruşuna da şaşkınlıkla cevap verdim. Hiç anlamıyorum dedim. Bir düşmanı yazmış olsa gerek. Fakat babam düşman bile edinemeyecek kadar pasif bir adamdır. Anlamıyorum fakat iyi biliyorum ki baştan başa yalan bu rapor. Hiçbir iddiası doğru değil. Babamı lekelemek, ondan kurtulmak isteyen biri yazmış. Kim yazdıysa bu raporu siz asıl ondan kuşkulanın. Ivanov'un bakışları Georgiev'e gitti geldi. Güvenilir bir kaynaktan geldi bu rapor dedi. Bir şeyler anlar gibi oldum. Epeydir tetikte bekleyen öfkem birden kabardı. Sen diye bağırdım Georgiev'e. Sen yazdın bu raporu. Anamdan öç almak için. Çünkü o sana hiç yüz vermedi. Öyle değil mi? Hazmedemedin. Babamı harcamak istedin. Georgiev'in kirli sarı yüzünün gerildiğini, Ivanov'un ilgiyle öne doğru kaykıldığını ve Selinov'un ise şaşırdığını göz ucuyla fark ettim. Stefan bana doğru yürürken bağırıyordu. ''Saçmalıyorsunuz yoldaş. Yüksek bir memura hakaret etmeye çalışıyorsunuz. Sırf bu sebepten tutuklanabilirsiniz. Dikkatli konuşun.'' ''Hakaret ettiğim falan yok. Gerçeği söyledim. Milis Georgiev'in anamda gözü olduğunu siz de biliyorsunuz yoldaş Karova. Söyleyin onlara, anlatın lütfen.'' Stefan konuşmadı. Gözlüklerini çıkarıp temizlemeye koyuldu. Ivanov ilk kez konuştu. ''İddianı ispat edecek delilim var mı yoldaş?'' ''Çaresiz ve şaşkındım. Anama sorun diyemezdim elbet. İçimin çırpıntısından midem ağrımaya başlamıştı. Yine sakin konuşmayı başardım. ''Doğrusu bir delilim yok. Kendim ispat edemem. Ancak bunu bana söyleyen yoldaş Karova'dır. Kendisi isterse size anlatır.'' Stefan'ın elinin kalkmasıyla yüzüme inmesi bir oldu. Darbeden kaçamamıştım ama ileri geri sallanıp düşmemeye muvaffak oldum. Gözümün önünde küçük, parlak noktacıklar uçuşuyordu. ''Yalancı kaltak!'' Böğren Stefan'dı. ''Yalancı ha, bu kadarı çok fazla. Hem tokadı sözlerim için değil, Mehmet Ali'nin yüzünden attığını tahmin edebiliyordum. İtoğlu it diye söylendim içimden. Canım o kadar acımıştı ki. Gözyaşları kendiliğinden boşanıyordu. Suların ardından gördüm hepsini ve o an bana pek parlak gelen bir buluşla Stefan'ın tokadını iade ettim. ''Yoldaş Karova, evlenme teklifinizi kabul ediyorum.'' ''Ne? Ne diyorsun sen?'' Elimin tersiyle gözyaşlarımı silip doğrudan Ivanov'a baktım. Ona hitap ettim. ''Yoldaş, isterseniz şimdi dedemi çağırıp sorabilirsiniz. Ona anlatmıştım çünkü.'' Yoldaş Karova bana evlenme teklif etti. Düşüneceğimi söylemiştim. Şimdi hepinizin önünde kabul ettiğimi söylüyorum. Neden? Sana vurdu diye mi? Ivanov'un sırıtan yüzüne büyük bir ciddiyetle baktım. Sesim de pek ağırbaşlıydı. Çünkü yoldaş, onun teklifini kabul etmiş olsaydım, şimdi eminim yoldaş Karova babamı temize çıkaracak delilleri yüksek heyetinize sunabilirdi. Yani yoldaş Georgiev annenize, yoldaş Karova da size aşık öyle mi yoldaş Eminov'a? Adam ne kadar keyiflenmişti. Vera küçük bir kahkaha attı. Kendimi lağım çukuruna batmış gibi pis hissediyordum. Büyük bir utanç içindeydim. Ivanov yüzündeki alaylı tebessüme pek ters düşen soğuk, sert sesiyle konuştu. Yoldaş Karova'nın karısı bile olmuş olsan, o sosyalizme ihanet edenleri koruyamayacak kadar şerefli bir sosyalisttir. Yoldaş Karova şerefli bir sosyalistse ya ben neyim? Kendini Marksist, Leninist öğretiye ve partiye hizmete adamış, pek şerefli bir komsomolum. Aksini kimse iddia edemez. Küçük yaştan beri hem okulda hem kolektifte çalışmalarımla kendimi herkese ispat ettim. Eğer babam partiye ve sosyalist birliğe ihanet içinde olsaydı, bizzat kendim size ihbar ederdim. Fakat eminim yok böyle bir şey. Bir komsomol olarak ben... İvanov eliyle işaret ederek susturdu beni. Sordu. Babanla aranızın iyi olmadığını biliyoruz. Pek konuşmuyorsunuz bile, öyle mi? Evet, doğrudur. Babamın aile fertleriyle bile ilgisi olmadığını söylemiştim. O erkek çocuk istemiş, ben doğmuşum. Bu sebepten, kız oluşum yüzünden beni hiç affetmedi. Ben de onu seviyorum diyemem. Sevmediğin babanı niçin koruyorsun? Korumuyorum, hayır. İnanmadım rapora ve sosyalizmin ışığı altında gerçekleri ifade etmek bir komsomol olarak görevimdir. Veselinov sözümü kesti. Eğer babanla parti yüzünden bozuşmuş olsaydınız, fikir ayrılığınız olsaydı, senin için daha iyi olurdu yoldaş. O zaman sana inanabilirdik, belki ve tahsiline devam için sana bir şans tanıyabilirdik. Anlayamadım. Şu anda sosyalist birliğe ihanet eden, Türkiye ile ilişki kurmuş olan bir hainin kızısın yoldaş Eminov'a. Bir turancının kızısın. Alnında taşıdığın bu leke okuldan atılman için kafidir. Hayır, hayır, bu olamaz. Olamaz, anlamıyor musunuz? İmkansız bu. Çok çalışkan bir öğrenciyim. Parlak bir komsomolum. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Yapamazsın bunu bana. Okul, okumak sizin için çok mühim. Elbette. Ne elde edeceğinizi sanıyorsunuz? Bir doktor olarak partiye hizmet etmeyi tasarladım. Çok hırslısınız. Gayeniz için her şeyi göze alabilirsiniz, öyle mi? Evet, iyi bir doktor, hatta iyi bir partili olmak için pek çok şeyi göze alabilirim. Anneniz gibi iyi bir tarım işçisi olmayı hiç düşünmediniz mi? Hayır, hiç düşünmedim. İyi bir işçinin partiye ne kadar hizmet ettiğini bilmiyor musunuz? Biliyorum. Ancak doktor ve partili olarak hizmetimin daha yüksek olacağına inanıyorum. Şu tıkır tıkır işleyen sual ve cevaplardan sonra kısa bir süre kimse konuşmadı. Başıma ne getirmek istediklerini hala pek anlayamamıştım. Mide ağrım şiddetleniyordu. Dedemin bu sabah, bir imtihan geçirir ne olduğunu anlarsın, bence dürüstsün derken, böyle bir imtihanı mı kastettiğini düşündüm. Her neyse, bunca çabuk olacağını aklına getirmemişti herhalde. Yoksa hissetmiş miydi? Dürüstüm ben dedem. Nereye kadar? Yine Ivanov konuşmaya başladı. Yoldaş komsomol, bir kişinin sizin gibi hırslı, yükselmek isteyen bir kişinin partiye ne kadar bağlı olduğunu ispat edebilmesi için bazen ona çok özel bir şans tanınabilir. Anlıyor musunuz? Evet efendim. İyi bir öğrenci, komsomolsunuz. Güzel şiir okuyor, kolektif çalışmalarında başarı gösteriyorsunuz. Ayrıca parti direktifleri doğrultusunda oyunlar yazıyorsunuz. Bunlar iyi puanlar, ancak yeterli değil. İstediklerinize ulaşmanız için yeterli değil. Şimdi şu anda bahsettiğim şans size tanındı. Eğer babanızla anlaşmazlığınızın rejimimiz yüzünden olduğunu itiraf eder ve Kemal Eminov'un Razgrad'daki örgütle işbirliği halinde bulunan sosyalizm ve Bulgaristan düşmanı bir adam olduğunu söyler ve yazılı ifadenizi imzalarsanız şansı yakalamış olursunuz. Partiye bağlılığınız bizlerin önünde ispat edilir. Belki ileride Sosyalist Doktorlar Birliği senin gibi bir üye kazanmakla şeref duyar. Yahut şansı kaçırabilirsin. Senin elinde. Düşün bakalım. Köyde babam aleyhine şahitlik yapabilecek birkaç kişiyi kolayca bulabilecekleri halde bana eziyet etmelerinin sebebi demek buymuş. Çetin bir imtihan. Fazla parlattın kendini. Herkesin gözü senin üstünde. Bence gereksiz bu çabaların. Fatma'nın sözünü hatırlayıp içimden ona hak veriyorum. İşte parlak kişiliğime layık zorlu bir sınama geçirmekteyim. Neden ama neden? Gavazov da bir Bulgarla evlenip evlenmeyeceğimi merak etmişti. Gözler senin üstündeyse kabahat yalnız senindir İlay Eminov'a. Kaldıramayacağın yükün altına girmeseydin. Yoksa bu imtihanda Gavazov'un fikri mi? Yo, arada bayrak olayı var. Adam daha duymamıştır bile. Kim bilir hangi köyde nutuk atmakla meşguldür. Yusuf Ağa da yanında, göstermelik kurban. Babamı da öyle döverler mi? Kanlı iskelet haline gelir mi? Kuvvetli, acı nedir bilmez görünen vücudu. Ne kadar dayanabilir acaba? Bu samimi bir merak. Şaşırıp kaldığım, fena halde sarsıldığım halimden belli oluyor ki Ivanov emretti. Yoldaş Karova, yoldaş Eminova'ya bir iskemle verin, otursun. Stefan mütereddit. Bir şey izah etmek istiyorum dedi. Ben yoldaş Eminova'ya, Adam sertçe sözünü kesti. Dediğimi yapın. Uzatılan iskemleye oturdum. Kollarım iki yanıma sarkmış, onları kucağımda tutmak bile zor geliyor. Yere bakıyorum. Öyle kirli ki taş zemin, dünyanın bütün sabunlarını getirip, en büyük tel fırçalarla olsam, arınmaz bu pislik. Üzerinde gezinenlerin ruhları aksetmiş taşlara, yapışıp kalmış. Şu anda ben de zeminin bir parçası haline gelmekteyim. İmzala İlay Eminof'a, babam bir haindir. Baba demeye bile ar ettiğin bu adamın değeri nedir senin için? İmzala, defolup çıksın hayatınızdan.